Ayrım 2.
Özlerinden başkası da demektir, kendileriyle bir tuttukları ya da kendilerinin bir yansısı saydıklarından başkası da demektir. Başka insanların varlığının, gelmiş geçmişliğinin tek izi olarak, örneğin, bir taş parmaklığın seçilebildiği bir ek topraklık görürler. Anlamsız, işlevsiz kalmış bu taş parmaklık ek topraklığı boydan boya kesmektedir. Düş görenin gözü bunu yavaş yavaş seçer. Bu parmaklığın ortalarında bir yerde bir zamanlar kocaman bir taş kümbet üzerinde yükselen daha da kocaman bir atlı yontusu, şimdi ne kadar bakılırsa bakılsın seçilmez olmuş olacaktır. Boydan boya keser gibi göründüğü boşluk inanılmaz enginliktedir. Sürülmüş, ekilmiş ilk yağmurları yiyip iyice culuklaşmış bir toprak gibidir bu görünen. Oysa tek ağaç, tek hayvan, tek insan seçilememektedir. Toprak turuncu ile kırmızı arası, taş parmaklık kirli ak. Göğün rengi bile akşam ya da sabah saatlerinin kızınına dönüşmüştür bu engin boşluğu yansıtmakta. Günün can çekiştiği ya da utkusunun daha pek uzakta olduğu bir saatin ışığıdır bu. Bu usa sığmaz toprak uzamının ötesinde, ancak bir düşte böyle bir öte bulunabilir, yeşilliği düşündürebilecek küme küme lekeler vardır belki, öbek öbek damsı biçimler sezilebilir. Ama burada sokak yok, insan yoktur. Burası bir şehirdir ama bakandan başka hiçbir insanın bulunmadığı bir şehir. Tarımın bile unutulduğu, ölü yeryüzünden kazınmış bir şehrin gölgesidir bu. Bu topraklarda atların koşması için insanın anısının yerden de gökten de biraz daha silinmesi gerekir. Gecenin işçileri için mutluluk, gün battığında kendini bu toprağın ortasında at koşturur görmektir. Koşan atlara bakmakta olmaktır. Penceresinin karanlığından ayrılmadan. Tükenmez bir karanlık südü, kurumaz bir memeden emmektir. Düşünden çıkmaksızın, yitirmediğine inanmak istediği bir uçmaktan ayrı düşmeksizin, yüzerek, koşarak, uçarak yaşayıp gidebileceğine inanmaktır. 13. Çantam hep koltuğumun altındaydı. Sonu gelmeyen geçeneklere daldık o küçük, dar arka kapıdan girdikten sonra. Yol bir saat sürmüş olacaktı. Arabanın penceresinden gördüğüm sokaklar, evler, hem bildiğim yerlerdi, hem de ilk kez görüyor gibiydim onları. Yıllardır gitmemiştim o yana. Şehir ne kadar büyümüş, değişmiş. Yanımdaki kadın, geçeneklerde yürümekten sıkılıvermiş gibi ansızın, hiç beklemediğim bir anda, önünden geçip gidecekmişçesine bir adım atmışken, bir kapıyı açtı, beni de içeri çekti. Bir masanın başına oturttu. Çantam hep koltuğumun altındaydı. Sakalsız, bıyıksız, dazlak bir adam, gözlüksüz, kaşsız, kirpiksiz bir adam karşıma geçti. Böyle bir yerde, dosyaların yumuşak duvarlar gibi bizi içine alıp sıkıştırmaya hazırlandığı bir sicil odasında, sorulması, yadırgatıcı olmak şöyle dursun, beklenen bir takım sorular sormaya başladı. Yaşınız, doğum yeri, doğum yılı, ananın adı, babanın adı, işin, sizi niye buraya getirdik biliyor musun? Aklınıza bir şey gelmiyor mu? Sen geçenlerde şehir dışına çıktın mı? Şehir dışına çıkmayalı yıllar oluyor neredeyse. Yanıtlarım hoşlarına gitti mi, gitmedi mi bilmiyorum. Soruları bitince yüzüme uzun uzun baktılar, sonra bakıştılar. Sonra da saçsız, kaşsız, kirpiksiz adam sanki içeriden bir şey alıp gelecekmiş, sıkışmış da çişinetmeye gidecekmiş gibi kalktı, kapıdan çıktı, bir daha gelmedi. Yanımdaki kadın saat tutar gibi baktı bileğini 2-3 kez. Buyurun gidelim dedi sonra. Bu kez sokağa daha çabuk vardık sanki. Kapının önünde güle güle dedi. Eve döndüm, çantamı açtım. 24 saat içerisinde sevinç. 14. Gecenin işçileri içinde zincir, sopa, kamçı, ip taşımayan bir küme vardır. Bunların tek savutu koltuklarının altındaki neredeyse şiş kadar uzun, şiş kadar ince kamaları, bu kamaları da sanki taşımazlar, etlerinin bir parçası haline getirirler. Kollarını kavuşturmuş, elleriyle koltuk altlarını hafif hafif okşamalarına bakan ister istemez öyle düşünür. Pek seyrek kullanırlar bu kamayı. Asıl işleri başkadır. Bu işlerini görürlerken de tedirgin edilecek olurlarsa, kendilerini tedirgin edenleri ortadan kaldırmak için başka yollar, doğal yollar kullanmayı yeğlerler. Gecenin içilerinin bu bölüğü duvarlara, kapılara, direklere, yollara, taşa tahtaya yazı yazmakla görevlidir. Herkesin uyuduğu ya da ışığını söndürüp karanlıkta kaygıyla beklediği saatlerde bunlar, gece gelecek diye yazarlar şehrin her yanına. Küçük gecelerin, küçük sabahlarında yola düşen herkes büyük gecenin, küçük de olsa sabah denecek bir sabahı hiç gelmeyecek bir gecenin habercisi olan bu yazıları okur. Bu yazılar kısaltılmış biçimlere de girer, teker harfi indiği bile olur. Bilinir ki ertesi küçük gece bir takım eller bu harfleri garip çiçeklere, bu yazıları çılgın sözcüklere dönüştürecek, tanınmaz kılacaktır. Daha ertesi gece, ertesi küçük gece, ellerinde boyaları, fırçaları, gecenin işçileri duvarlarda, kapılarda, taşlarda, yollarda boş yer arayacaklardır. İş gecenin işçileriyle bir takım ellerin karşı karşıya gelmemesi. O zaman bir takım eller duvarlarda, yollarda kanlı çiçeklere dönüşür. Yağmur, sabunlu su kanları yok eder zamanla ama boyaların karşısında güçsüzdür. 15. Bildiğim bir mahallenin, bildiğim bir sokağında bulunan, bildiğim bir eve gitmek üzere yola çıkmıştım. Yerde kar vardı, çiğnenmekten buzlaştı, buzlaşacak. Üşüyordum. Arkadaşımın evine gitmek için yokuş yukarı epey yürüdükten sonra kısa, dar bir yan sokaktan yokuşa koşup başka bir dar sokağa sapmam gerekiyordu. Oysa bu yokuşun üst yanında eski bir eve girip arka kapısından bahçeye çıkabilir, oradan da o sokağa geçebilirdim. Bu soğukta yoldan yola sapmaya üşendim, aldatıcı da olsa kestirme gibi görünen bu geçitten gitmeye karar verdim. Herhangi bir yerde bir işim yoksa o yere girmekten sıkıldığım halde sıkıntıyı bir yana bıraktım, evin kapısından içeri daldım. Soğuktan kaçan çocuklar merdiven aralığına dolmuş, bütün evi inleten bir gürültüyle oynuyorlardı. Arka kapıya giden yola duvar örülmüştü. Arka kapı diyecek oldum, çocuklar gerisini dinlemeden bağırışmaya başladı. Anladığım kadarıyla yukarı çıkıp arka merdivenden inmeliydim. Evi böldüler dedi çocuklardan bir iricesi. Yukarı çıkmaya başladım. Merdiven gitgide daralır gibiydi. Yataklar, yorganlar yığılmıştı sandıklara. Dar evlerde bahar temizliğine girişen kadınların her zaman yaptığı bir şeydi bu. Ama bu karın kışın ortasında bahar temizliği ne oluyordu? Bahara daha aylar vardı. Çocuklar arkamdan yukarı çıkmış bağırıyorlardı. Önce anlayamadım dediklerini. Beni itip kalkmaya, eteklerime, paçalarıma asılmaya başladılar. Güç bela inebiliyordum sokak kapısına doğru. Vazgeçmiştim kestirmeden. Yan sokaktan dolaşacaktım. Üst kat kapılarından şimdi analarının da sesi geliyordu. Kovalanır gibiydim. Ansızın ne dediklerini kavrayabildim. Bir ağızdan bağırıyorlardı şimdi. Bir çeşit tekerleme tutturmuş gibi. Gündüzcü diyorlardı. Gündüzcü. 16. Gecenin işçilerinin kimin ya da kimlerin buyruğu altında oldukları üzerine çeşitli söylentiler var. Öteden beri ağızdan kulağa fısıldana gelmiş. Önceleri başlarındaki adamın kim olduğu yolunda her kafadan başka ses çıktı. Sonra bu adama değişik 3-4 ad yakıştırıldı. Bir ara herkes belli bir ad üzerinde anlaştı. Daha sonra onun da ardında başka biri ya da birileri olduğu ileri sürüldü. Ne zamandır sürüp gider bu sözler? Gecenin işçilerinin nasıl çalıştığına bakılırsa bir tek kişiye bağlı oldukları da hemen belli oluyor diyenler var. Yalnız hep ağızdan kulağa fısıldana gelmiş olan bu söylentiler son günlerde herkesin açıkça konuşup tartıştığı bir şey haline geldi. Kim olduğu kesinlikle bilinmediğine göre baştaki adam diye düşünülen kimse, kimseler üzerine bilir bilmez söylenen çok şey var. Bildiğine güvenen, anlattıklarının doğru olduğunu bilen çıkmıyor ama. Gene de sanki herkesin bildiği bir şey var, her ağzın aynı biçimde yinelediği bir şey. Bu adam her kimse, işçilerin işlediği en ufandan en büyüğüne dek her kabahate, her suça tek bir ceza verdiği için hem çok bağlanılan, hem çok korkulan, çekinilen bir kişi. Tek ceza, ölüm cezası. Bu adam, işçilerden her birinin insanı öldürmeye alışması gerektiğine inandığı için de, öldürülecek bir suçlu çıkınca onu öldürmek üzere işçileri ad listelerine göre sıraya uyarak görevlendiriyormuş. Öyle anlatılıyor. Öldürenlerin günün birinde öldürülebileceklerini düşünmelerini sağlamak, gecenin işçileri arasında en ufak bir kıpırtıya bile set çekilmesi açısından övülecek bir buluş diyenler de var. Öyle diyenler son zamanlarda görünmeye başlandı. Ama böyle şeylere inanmak istemeyenler, inanmaya gönlü yatmayanlar çoğunlukta. Dolayısıyla bu adamı her kimse kınayan pek çıkmıyor. 17. En kötü bir karabasanda duyulacak kaygı, korku, sıkıntı karışımı bir daralma içinde kendimi güç bela sokağa attım. Çocuklar, büyükler durmadan bağırıyorlardı ardımdan. Gündüz cü cü cü, gündüz cü. Yeni çıkan sözlerden olsa gerekti bu. Ama gecenin işçilerinin duvarlarda, taşlarda bıraktıkları sözel, dilsel izler arasında böyle bir aşağılama sözüne rastladığımı anımsayamıyordum. Hala da anımsayamıyorum ya. Bu sabah gene baktım yollara, direklere. Öyle bir şey yok. Oysa o gün çocukların seslenişinde aşağılayıcı bir saldırganlık vardı. Gündüzcü gecenin karşıtı diye kullanılabilirdi ama gececi olsa olsa benim kafamda bir anlam taşır. Yoksa herkesçe bilinen bir şeyi ben buldum. İlk ben düşündüm mü sanıyorum? O gün yan sokağa saptım ama arkadaşımın evine gitmedim. Bir daha bu mahalleye girmek bile istemem diyebilirdim o anda. Bekleyeceğim dedim. Bir gün bu korkum geçerse. O arkadaşıma telefon da etmedim. Kim bilir benim ardımdan öyle bağıranlar onu o mahallede barınamaz duruma getirmiş de olabilirler. Oysa ikimiz de kimseye sataşmaz, kimsenin gocunabileceği işler yapmaz kişiler diyebilirdik kendimizi. Olsa olsa benim dost değeri bilmez, dostluk nedir bilmez bir kişi olduğum söylenebilir. Öyle ya, o gün arkadaşıma gitmedim. Ondan sonra da aramadım, sormadım. Pek öyle değil ama, doğru söylemiyorum. Bugün yan sokağa sapıp arkadaşımın oturduğu sokağın köşesine gelesiye doğru olabilirdi bunlar. Ne var ki o köşeye varınca... 18. Büyük, kuşatıcı bir gecenin habercileri arasında insanın insanı kolaylıkla, yüreği cız etmeden, eli titremeden, yarın vurulma sırasının, öldürülme sırasının kendisine gelebileceğini bilerek belki de bildiği için neredeyse hınçlı bir soğukkanlılıkla ortadan kaldırması varsa, kesen, çarpan, çürüten, çökerten, kanatan, yırtan, kıran, yıkan her türlü nesnenin, yırtan, delen, parçalayan her türlü aletin peynir ekmek gibi satılıp alınması, kullanılması da var. Bunları kullananların hepsi gecenin işçileri değil, öyle anlaşılıyor. Şehrin dışında bulunabilecek en güzel yerlerden biriymiş, bir yeşillik kümesinin ortasındaki kayranda neredeyse eski çağ tiyatrolarını andıran bir yerdi. Öyle anlatılıyordu. Oysa orayı gördüm ben. Tiyatroya benzer yeri yoktu. Olsa olsa eski çağın at meydanlarına, kanlı oyunların oynandığı yerlere benzeyen bir yerdi. Daha doğrusu benim şimdi öyle anlatmak istediğim bir yerdi. Ulu yeşil ağaçlarla yemyeşil bitkilerin, yeşil kayaların çevrelediği söve bir alanın iki ucunda, yapraklardan, dallardan süzülürken yeşile boyanan ışığın yemyeşil gösterdiği giysileri, şapkaları, çizmeleri, kürkleri içinde bir takım adamların törensel devrimlerle silahlarını kaldırıp doğrulttuğunu, karşılarındakilerine çevirip ateşlediğini gördüm. Bir sabah saatinde güneşin bütün gücüyle parladığı gökyüzünün, yeşillik kümesinin üzerinde, masmavi, dupduru göründüğü bir sabah saatinde. Biri vurulup yere düşünce iki yandan da alkış yükseliyor, ortalık inliyordu. Söylendiğine göre bu atışlar sağ, sağlam, ayakta duran tek bir kişi kalasıya sürüp gidiyormuş. 19. Anlaşılması oldukça güç bir şey bu. Bir törene katılır gibiydiler. Satranç oynamaya, top koşturmaya hazırlanır gibiydiler. Hem önemli bir şey yapacak gibi kısık seslerle konuşarak söbe alanın birer ucundaki yerlerine geçiyor, hem de şakalaşır gibi herkes vuracağı adamı seçer gibi ya da oyunu başkalarından iyi oynadığına güvenir gibi yerlerini bulup karşılarındakilerle esenleşiyorlardı. Şehrin sınırındaki son arsadan bu yana bayır yukarı koştuğum için göğsüm daralmıştı, güçlükle solunuyordum. Kalın bir ağacın gövdesi ardına saklandım. Alanı biraz yukarıdan görebiliyordum. Herkesin anlatıp durduğu ama pek az kimsenin gördüğü bu yeri görebilenlere ben de katılıyordum işte. Adamların yerlerini bulmaları, almaları uzun sürmedi. Şimdi kıpırtısız bekliyorlardı. Bir uçtan gündüz diye bir ses çıktı bütün ağızlardan. Karşı uçtan hep bir ağızdan gece diye karşılık verdi. Bu sözler kafamı bir daha karıştırdı. Sonra silahlar teker teker kalkmaya başladı. Önümdeki ağaç gövdesi koyu kahverengiydi. Sırtındaki giysi kurşun rengi. Yapraklar hışıldıyordu. Gökyüzü ile yeryüzü arasında hava cam duruluğundaydı. Sessiz, dumansız silahlardı bunların kullandığı. Ağır ağır, teker teker adamlar yere düşüyordu. İki uçta da. İki yanın ölüleri arkadaki küçücük bir yapının damı üzerinde ışıklı, kocaman sayılarla belli ediliyordu. Herkesin düşmesini beklemeden kaçtım oradan. 20. Gecenin işçileri epeyden beridir artık herkesin ağzında dolaşan bir deyim. Buna karşılık olacak bir deyim. Örneğin gündüzün işçileri deyimi kullanılmıyor. Hiç değilse kullanıldığını daha işitmediğimi söyleyebilirim. Gene de bir takım kimseler besbelli gündüz adına birleşip gece adına birleşmiş olanları vuruyor ya da çocuklar mahalle içlerinde gündüzcü diye bağırarak insanı kovalama oyununu oynuyorlar. Şehrin dışındaki kayranda, o yemyeşil meydanda biri birilerini vuranların kendilerini alıştırdıkları, ellerini, gözlerini çalıştırdıkları söylenemez. Her gün yapılıyorsa bu iş, her gün 10-15 insan orada ölüyor demektir. Olsa olsa o meydana çıkıp silah çekmek için başka yerlerde çalışıp alıştırmalar yaptıkları düşünülebilir o oyuncuların. Oyuncu demek ne kadar saçma olursa olsun bunlara yakıştırılacak başka bir ad bulmak da güç. Her günün sağ kalan son oyuncusu ertesi günkü oyuna çıktığı için onun da vurulacağı, er geç vurulacağı kesin. Olsa olsa o günün gecesi ona bir utku şenliğinin baş kişisi olma hakkı tanınabilir. Ancak bu işten de daha güç anlaşılacak bir şey varsa bu oyuncuların büründüğü gizliliktir. Çevrede oyuna katılmayan ya da katılmayacak biri görülürse hemen vurulurmuş, öyle anlatılıyor. Kendini belli etmeden onları seyredenler, benim gibiler, demek öylesi de olabiliyor ama iyi düşünülürse olabilmesi de pek garip, gördüklerini ancak güvendikleri dostlarına anlatıyorlar. Bunlar arasından vurularak cezalandırılmış kimse var mı bilmiyorum. 21. Arkadaşımın oturduğu sokağın köşesine varınca sapıp kapısına doğru yürümem gerekmedi. 3 adım ötemde duruyordu. Beni tanımıyormuş gibi bakıyor, birini üstelik geciken birini beklermişçesine, saatine göz atarak, dudaklarını büzerek, başını sağa sola çevirerek dikiliyordu orada. Soluk soluğa köşeye ulaşıp evine yaklaştıkça kendisini bunca zamandır aramamış bulunmamın utancından olduğu kadar, çocukların beni görüp bağıra bağıra kovalayacakları korkusundan herhalde gitgide hızlanmış enikolu koşmaya başlamıştım. Başımı kaldırınca kendisiyle ansızın göz göze gelmiş olmasaydım, o beni görmeden önce ben onu görmüş olsaydım. İşler niye varırdı, merak etmiyor değilim doğrusu. Bakışının donukluğu, kendisine doğru attığım adımı, kendisiyle konuşmak üzere açılan ağzımı, kendisine uzanmak üzere kalkan kolumu dondurdu. Kendimi nasılsa tutabildim, tuttum. Hiç bilmediği bir sokağa yanlışlıkla sapmış insanların şaşkınlığını takınarak bir aşağıya, bir de yukarıya doğru ikişer adım attım. Geri gelip köşede durdum. Arkadaşımın yokuşu gösterir gibi kıpırdayan kaşına baktım. Yavaş yavaş o yana yönelip yürümeye başladım. Sokağın üst ucuna varmadan, ardımdan hızlı adımlarla gelenin arkadaşım olacağını kestirdiğimden bütün dikkatimi toplayarak söyleyeceğini iyi anlamaya hazırlamıştım kendimi. Yanımdan geçti, biraz ötede de köşeyi dönüp gözden gitti. Söylediği bir telefon numarasıydı. Herhalde öyleydi. En az bir saat geçmesini bekleyecek, ondan sonra arayacaktım. Bu telefonun bulunduğu yere gidiyorsa ancak varır ya da ben ancak bir saat içinde telefon edecek bir yer bulurum diye düşündüm. 22. Üçüncü dipnot. Başımı almış gidiyorum. Önemli olan bir takım yolların olayı da okuyanı da bir yerlere ulaştıramayacağını, buna karşılık ancak bir iki yolun sonuna dek gidileceğini okuyana sezdirmemek. Buna çok dikkat etmeliyim. Kişileri de hem var kılmalıyım hem de belirsizlik içinde bırakmalıyım. Öyle düşünüyorum ya, gerçekte ne demek bu? Öznenin ara ara belirsizleşmesi. 23. Kimi bunu tuhaf buluyor, kimi ise bunda şaşılacak bir şey görmüyor. Gecenin işçileri başlangıçta ancak anlatılan, işitilen, konuşmalara konu olan bir takım kişilerdi. Zaman geçtikçe tek tük görülür, duyulur hale geldiler. İyice ortaya çıkıp herkesi yıldırmaları, vurmaları, kırmaları, öldürmeleri ancak çok sonra, şu pek yakın günlerde bir gerçeklik oluverdi herkes için. Oysa ta başından beri herkes karnının içinde korkunun kıprandığını duymuş herkes. Ölümcül bir hastalığın kaçınılmaz bir sonucunu bekler gibi her sabah uyanıp kendini yoklayan, bugün de belki öyle geçecek, çok acı çekmeyeceğim belki, belki bugünü de çıkaracağım diyen, gece uykuya dalmadan önce sabahı bir daha görebileceği umudunu gönlünden atamayan hastalar gibi, belirsiz bir geleceğin belirsiz bir yerinde yitilip gidileceği kaygısı içinde değil, yalnız kendini ya da eşini, dostunu, elindeki hayvanını bile onulmaz bir derde tutulmuş gibi görmeye alışmıştı. Onumsuz hastalıklarda da hekime gidilir, çare aranır, çırpınılır. Umut ya da bir çeşit umutsuz duygu, yitirilmez ya da yitirilmemişmiş gibi davranılır, gene de bilinir ki. Kimine tuhaf gelen, kiminin hiç şaşmadığı bir şey bu. İnsanların böyle bir korkuya, böyle bir kaygıya kapılabilmesi için insanlardan umudu kesmiş olmaları gerekir. Her şeye karşın umudunu yitirmemiş gibi görünse de, bir şeyler yapmaya uğraşır görünse de. Bunu tuhaf bulanlar, gecenin işçilerinin de herkes gibi sıradan insanlar olduklarının unutulmamasını istiyor, herkesi uyarıyorlar. Ama kolaycacık oyun oynar gibi can alıverenler, en azından öyle yapar görünebilenler sıradan insan sayılır mı artık? 24. Bir insanın bir insanı vurması, öldürmesi, genellikle öfke, korku ya da baskıyla açıklanan, açıklanmak istenen bir iştir. Öfke, korku, baskı kolaylıkla birbirine dönüşür, biri birinin kılığına girer. Dışarıdan yemini içten, içten geleni dışarıdan gelirmiş gibi gözükür. Benim benliğin altta kaldığı duygusunun birer görünümüdür üçüde. Gecenin işçileri hep altta kaldığı duygusuyla bunalmış insanlardan mı derlendi? Çocukluğundaki umacılardan kurtulamayan, sevdiklerini gönüllerince saramayan, etlerini istedikleri etle birleştiremeyen insanlar mıdır hep bu işçiler? Bunları, bunlara yakın sözleri söyleyenler, tartışanlar var. Gecenin yaklaşan dalgasının iç yapısını çözümleyenler var. Dalganın yaklaşması karşısında ölüme boyun eğmeye hazırlananları tuhaf bulanlar bunlar. Ama buna şaşmayanlar da var. Bunlar da korkuya yenilmenin yanlışlığını söylüyor, bunlar da olanın bitenin kötülüğünü belirtirken yazgıya boyun eğer gibi bir davranış benimsemenin aykırılığını dile getirmiş oluyorlar. Ama şaşmayışlarında insanın güvenleri yitirmenin payı var mı? Öyleyse bunların durumu insanlara güvenini yitirmemiş olanlarınkinden de acı. Ya da kim bilir tam tersini, insanın yılgınlığını da, direncini de iyice bilen kişilerdir bunlar. Çölde yağmur yağışına şaşmayan ama bu yağmurun ne kadar az, ne kadar süreksiz sonuçları olacağını bilen kişiler gibi. Arkadaşım bunlardan biriydi. Verdiği telefon numarası, o an telefon numarasından başka bir şey olamayacağını düşündüğüm için öyle diyorum o sayıya şimdi bile, ezberimde arsalara doğru, ne arsası bu böyle, kırlara demem gerekir, kırlara doğru yürüyordum. 25. O sokak ancak birkaç Akdeniz şehrinde görülebilecek bir şey yapıyor, şehri birden ardında bırakarak bir takım kırlara, çayırlara açılıyordu. Yoluk, cılız, sararmış çalıların, yeşili kararmış çimenlerin, çakıl benzeri taş kırıklarının yürümeyi güçleştirdiği, esen yelin sürekli olarak tozuttuğu bir kırdı bu. Bakındım, birkaç adım ileriden yürümüş olan arkadaşımı göremedim. İçine dalmış olabileceği bir bahçe, girebileceği bir kapı yoktu buralarda. Geride aralıklı duran, ancak pencereleri bu kıra bakan birkaç ev görebiliyordum yalnız. Arkadaşımın gözden gittiği noktada durdum. Olsa olsa buradan gitmiştir diye düşünerek baktığım yana sırtımı çevirdim, yürümeye başladım. Öteden dolanacak, mahallecilerine daha ileriden girecektim yeniden. Önce birkaç evin pencereleri önünden geçtim. Pek çoğunun perdeleri kapalıydı. Yolak herhangi bir yana sapmıyordu ama evler biraz sonra epey aşağıda kaldı. Durmadan büyüyen şehrin bu noktada niye 15 yıl önceki sınırda kaldığını anlayamadım. Az ötede beni yeniden mahalle içlerine götürecek yol belli belirsiz bir çığır seçilmeye başlıyordu. Ama gene o noktada daha belirgin, daha çok çiğneniyor gibi görünen bir yol başlıyordu. Mahallelere doğru değil, tam tersine bir tepeciğe doğru giden bir yol. Merak ettim. Oradan gitmem gerekiyormuş gibi bir duyguya kapıldım, yürüdüm. Sicil odasında şehir dışına çıkıp çıkmadığımı sordulardı. Çıkmamı bekliyorlardı besbelli. Bugün oluyor o dedikleri. Sevinçisi hala gelmedi. Sinemaya, tiyatroya gitmeyip hep onu bekleseydim gülünç duruma düşerdim. Kağıtlı işe gitmeyin, evde oturun denmediğine mi sevinmeli? Tepeciğin ardında yeni mahallelere ulaşacağımı mı sanmıştım nedir? Issızlığın içinde buldum kendimi. Epey aşağıda sık bir ağaçlık vardı. Ortasında bir kayran sezer gibi oldum. Ard arda yırtılan kağıtların binlerce kez yükseltilmiş sesi gibi bir gürültü geliyordu oralardan. Düzensiz, eşit olmayan aralıklarla. 26. Bir sabah işe giden kalabalık, şehrin en büyük alanında yaya kaldırımının bir noktasında ikiye ayrılıyor, yere bakarak ama hızını hiç eksiltmeyerek yürüyor, biraz ileride yeniden bir araya geliyordu. O noktada biri vardı. Yerde yatan, ölü mü, yaralı mı, içkili mi olduğu, kazaya uğrayıp mı buraya atıldığı anlaşılamayan biri. Yüzü koyun yatıyordu. Bir küçücük çocuğun öfkelenerek yere attığı bir bez bebeği andıran bu adamın kolları ve bacakları bir tuhaf duruyordu. Eklemleri, köşeleri çoğalmış gibi. Uzun süre kimse yanaşmadı bu adama. Neden sonra yaşlı bir kadın elindeki torbayı yere bıraktı. Dizlerini tutarak eğildi. Daha sonra bir elini yere dayadı. Güçlükle diz çöktü. Adamın başını yavaşça tutup kaldırmaya çalıştı. Adamın iniltisini işitenler yavaşladı iki yanda. Yaşlı kadın adamın başını yavaşça yere bıraktı, gözlerini kaldırıp gelen geçenlere bakmaya başladı. Genç bir erkek durdu, adamın başına geldi. Yaşlı kadınla birlikte yatanı sırt üstü çevirmeye çalıştılar. Adamın iniltisi boğuk bir böğürtü gibi geliyordu şimdi. Bir delikanlı yardımlarına geldi, adamın bacaklarını yavaşça çevirmeye çalıştı. Şimdi sırt üstü yatan, iniltisi hafifleyen adamın kollarıyla bacakları birkaç yerinden kırıktı. Yüzü darmadağındı, kanlar içindi. Yüzünden karnına, bacaklarına inen kan lekeleri, karnının altında apışlarına dek yayılan koca bir değirmi oluşturuyordu. Saçlarının arasında, ceketinin orasında burasında, çoraplarında, kurumuş sap kırıntıları, tohumlar, dikenler seçilebiliyordu. Ama yalnız yaşlı kadın görmüş gibiydi bunları. Eli bir iki tanesine gitti, çektiğini attı yana doğru. Sonra bu yaptığından utanmış gibi, bu yaptığının anlamsızlığını fark etmiş gibi bu el torbaya uzandı, torbanın ağzına bağlanmış ipin üzerinde kasıldı.